Ayrım 3.
Başarının kendisinin başlı başına bir sorun olduğu hesaba katılmaz nedense. Başkalarının başarısına ulaşma hedefinin beraberinde endişeyi, suçluluk duygusunu, ikiyüzlülüğü getirebileceği, bunların çaresizliğe, inzivaya, depresyona ve hatta son aşamada intihara yol açabileceği göz ardı edilir. O yüce amaçlara ulaşmaya çalışırken yavaş yavaş eksiliriz. Esrarengiz sinsi görüşler kemirir ruhumuzu. Kemirir, kemirir, kemirir ve amaca ulaşıldığında yıkılış gerçekleşir. Başarıya ulaşmış olanlar en az başarı için mücadele edenler kadar, hatta bazen onlardan daha fazla acı çekerler. Bunun asıl nedeni ilk çocukluk döneminde bize benimsetilmiş olan anlayıştır. Ya kazanacağızdır ya kaybedeceğizdir. Hangi kutupta yer aldığımızı anlayabilmek için gelin aile olimpiyatlarındaki derecemiz nedir onu öğrenmeye çalışalım. Aile olimpiyatları 1. Oedipus ikilemi. Ne istediğinin farkında ol ki ona ulaşabilesin. Genç bir anne, 5 yaşındaki kız çocuğunu trafiğin vızır vızır işlediği Kaliforniya otobanlarından birinin orta bölümüne bırakır. Ancak 12 saat sonra kurtarılabilen çocuk, demir parmaklıkları öylesine sıkı kavramıştır ki çocuğu otobandan ayırabilmek oldukça zor olur. Hemen hiçbir anne baba çocuklarını öldürmeyi düşünmez. Üstelik böylesine korkunç bir duyarsızlıkla çocuklarını bile bile ölüme terk edebilecek anne babalar yok denecek kadar azdır. Ancak göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek vardır. Anne ve babalar farkında olmayarak çocuklarının ruhsal gelişimine zarar verebilecek davranışlarda da bulunabilirler. Sağlıklı bir birey için çocuklarla iletişimimizde onlara maddi ve manevi açıdan zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınmak gerekir. Anneliğin, babalığın gerçekten hakkını veren insanların desteğiyle hayata başlayan çocuklar, başarı korkusu nedir bilmeyeceklerdir. Dünyayı yönetiyor olsaydım, çocuk yapmaya ya da herhangi bir çocuk yetiştirmeye niyetlenen her çiftin, aile hayatı ve cinsellik eğitimi dersini almasını ve bu dersten geçmesini şart koşardım. İnsanlar anne nasıl olunur, baba nasıl olunur bilmiyorlar. Bir kadın bana şöyle demişti. Çocuklarım oldu, önce bir çiçek gibi büyüttüm onları. Kök saldılar, sonra kanatlar taktım omuzlarına, kuş olup uçtular. Çocukların yaşamlarının ilk evresinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir aile ortamında anne ve babanın gözetiminde büyütülmesi gerekir. Bir çiçek gibi toprağa kök salmanın ya da bir kuş olup uçmanın ön koşuludur bu. Ne yazık ki bu ön koşulun yerine getirilmesi pek de kolay değildir. Bir kadının hamile kalması, bu durumdan sorumlu tarafların 9 ay içinde psikolojik sorunlarını bertaraf edip dünyaya gelecek canlıyı bir psikiyatri otoritesi gibi karşılayacakları anlamına gelmez. Çocuk büyütmenin gereklerini yerine getirmekten aciz, duygusal olarak yeterli olgunluğa erişmemiş öyle çok çift vardır ki. Annelik yetisi, babalık yetisi, Tanrı vergisi değildir, sonradan kazanılır. Herkesin anne baba olamayacağını artık çok daha iyi biliyoruz. Çocuğuna fiziksel şiddet uygulayan anne, çocuğundan değil, kendi konumundan nefret etmektedir. Ve bu anne, sorunlarını çözüme kavuşturmadığı sürece çocuğuna zarar vermeyi sürdürecektir. Sözüm sadece size değil, biyolojik anne ve biyolojik baba. Bu konu çocuğun yetiştirilmesinden sorumlu herkesle, akrabalarla, arkadaşlarla, dostlarla, tanıdıklarla, yabancılarla, hatta devletle yakından ilgili. Çocuk hangi ortamda yetişirse yetişsin, aile bireyleri ile arasında nasıl bir ilişki olduğunun anlaşılması çok ama çok önemlidir. Zira çocuğun gelecekte içine dalacağı rekabet arenasında nasıl bir rol üstleneceğini ailesi tayin eder. Programlama, kazanmak ya da kaybetmek uğruna başarıdan korkmak ya da korkmamak, geçici sakatlıklar, küçük küçük tuzaklar, gerçek yaşam öncesi ilk safha. Buyurun aile olimpiyatlarına. Genç adam hukuk fakültesinden mezun olalı daha bir yıl bile olmamıştı ve meslek hayatı tehlikeye girmişti. Aldığı ikinci davayı da kaybetmek üzereydi. Ben davalarımı daha çocukken kaybetmişim diyordu. Evde babam ne derse o olurdu. Ne ben ne de kız kardeşim babamın söylediklerine karşı gelebilirdik. Yılın en iyi babası ödülünü kendisinin hak ettiğini düşünen babam, Bize bir fiske bile vurmadı ancak onun çok daha güçlü bir silahı vardı. Suskunluk. İnsanı derinden vuran bir suskunluk. Saatlerce, çoğu zaman günlerce ağzını bıçak açmazdı. Bu duruma daha fazla tahammül edemeyeceğimi anladığım an özür üstüne özür dilerdim ondan. Susmaya başladığı zaman bir daha benimle asla konuşmayacağını düşünür, kahrolurdum. Sonunda boyun eğerdim. Ne söylerse kabul ederdim. Bu sefer de ne kadar pasif olduğumu söyler, benimle dalga geçerdi. Ne yapsam yaranamazdım. Ailemizde kazandığımız zaferlerin tadını çıkarmak asla mümkün olmazdı. Babamın yenilgiye tahammülü yoktu. Herhangi bir kağıt oyununda ya da damada onu yendiğim zamanlarda tek laf etmezdi. Ancak uzunca bir süre benimle oyun oynamaya da yanaşmazdı. Zafer sevincimi paylaşacağım kimse yoktu. Babamın benden uzaklaşmasına dayanamadığımdan zamanla asla kazanmamayı öğrendim. Bazen öfkeden öyle deliye dönerdim ki babamı öldürmek isterdim. Hissettiklerimi dile getirmesem de böylesine sıra dışı düşüncelerden dolayı kendimden utanıyor, müthiş bir suçluluk duygusuna kapılıyordum. Bazense yaşadıklarımın acısını annemden çıkarırdım. Benim yanımda olmadığı için ona çok kızardım. Ancak şimdi geçmişe baktığımda anlıyorum ki zavallı annem benden çok daha fazla korkarmış babamdan. Çalıştığım hukuk bürosunda yeni mezun avukatlarca istenmeyen adam ilan edilmiştim. Amirlerim ise beni durmadan azarlıyorlardı. Doğrusu beni asıl sinirlendiren paylanmam değil, adam yerine konulmamamdı. Benimle ilgilenmeleri için onların dikkatini çekeceğine inandığım şeyler yapıyor ancak daha sonra bir sinir harbi yaşıyordum. Uzun bir süre şirketteki avukatların benden nefret etmelerinin nedeninin kadınlar olduğunu düşündüm. Şirkette çalışan bayanlarla çok iyi anlaşıyordum. Kadınlar bende şeytan tüyü olduğunu söylerler. Erkeklerin de böyle düşüneceğini sanırdım ama onların büyük bir bölümü beni şeytan gibi görmeyi yeğliyorlar. Onlarla ilişkilerimde bir türlü yapıcı olamıyorum. Dediğim dedik bir babanın oğlu olarak ne olmayı bekliyordunuz sayın avukat? Eğer siz de ben ne dersem o olur diyen bir baba ve veya annenin elinde yetişmişseniz, eğer bu otorite kimliklere karşı çıkmaya asla cesaret edememişseniz, hayata atıldığınızda karşılaştığınız insanların nefretinizi kazanmış o ürkütücü varlıklarla yani anne ve veya babanızla özdeşleştirirsiniz. Üstelik anne ve veya babanızla giriştiğiniz ezeli rekabet, yaşamınızdaki her mücadelede tekrar tekrar gündeme gelecektir. Anne babanız sizi cezalandırmayı dört gözle bekler bir tavır içinde olmuşlarsa, kim olursa olsun sıfatı patron olan hiç kimseye hizmet veremediğinize fark edebilirsiniz. Ailenizdeki her bireyi yenilmesi gereken bir düşman, geçilmesi gereken bir rakip olarak görmüşseniz, ileride kazandığınız başarılar çevrenizde kıskançlığa, kızgınlığa, küskünlüğe neden olabilir. Hatta insanlar bu duyguların etkisiyle size kötülük yapmak isteyebilirler. Söz konusu genç adam içinse avukat olmak babasına galip gelmekle eş anlamlıydı. Çünkü babası küçüklüğünden beri hukuk fakültesine gitmeyi hayal etmiş ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle bu isteğini gerçekleştirememişti. Baba içinde ukde olarak kalan bu amaca oğlunun ulaşmasını istemişti ancak boynuz asla kulağı geçmemeliydi. Baba buna dayanamazdı. Çocuk başarılı bir avukat olmakla babasına karşı bir galibiyet kazanmış olacaktı. Bu durum ona babasının çocukluk yıllarında verdiği suskunluk tepkisini, terk edilmişliğini, yalnızlığını, çaresizliğini hatırlatıyordu. İşte bu nedenle kaybetmek çok daha güvenliydi ona göre. Kıssadan hisse. Kaybetmeyi öğrenirsen evinde, kazanmak nasip olmaz sana hiçbir yerde. Ne zaman ailece tombala oynamaya niyetlensek evde kızılca kıyamet kopardı. Evimizin içi bir savaş cephesinden farksız olurdu demişti genç bir kadın. Diyeceğim o ki içinde tombala oynansın oynanmasın. Çoğumuzun evinde bazen sanki bir dünya savaşı yaşanır. Bağırışmalar, çağrışmalar bir yana yalnızca gözlerin konuştuğu soğuk savaşlar da olur bu cephede. Yemek saatinde aile eşrafının masa başındaki suskun haline, bir sonraki yemeğin somurtkan yüz ifadeleriyle beklenişine çoğumuz tanık olmuşuzdur. Şuuru arada bir gidip gelen bir danışanımın anlattıkları da ilgi çekici. Güya birbirine çok bağlı, her konuda anlaşan bir aileydik biz. Ancak İlişkiler yakından gözlemlenseydi her şeyin ne kadar sahte olduğu kolayca anlaşılabilirdi. Aslında hepimiz bu gidişatta bir terslik olduğunu farkındaydık. Ancak kimse bu sahte mutluluk perdesini aralamaya bir türlü cesaret edemiyordu. Kendimi bildim bileli her pazar kiliseye giderdik. Ailenin tüm fertleriyle üstelik. Tamı tamına 6 kişi. Ta ki babamla o olayı yaşayıncaya kadar. Benle zorla ilişkiye girdi. O gün bugündür ne zaman bir ailenin sofra duasına tanık olsam, yaşadıklarım aklıma gelir, o anda her şey midemi bulandırır. Üstelik bu kahrolası herif hem suçlu hem güçlü tavırlarıyla olanlardan ötürü beni suçluyordu. Daha 13 yaşındaydım. Yaptıklarını çevreye anlatmamdan korkuyor, bana tehditler savuruyordu. Kilise anlamını yitirmişti artık. Üstelik babam o anda sarhoş değildi. Üst tabakaya dahil biri olan babam o sıralarda dev bir şirketler topluluğunda genel müdür olarak çalışıyordu. Beni neyle tehdit etti biliyor musunuz? Atımı satmakla. Evet, atımı satacağını söylüyordu. Bunun 13 yaşında atlarından başka bir şey düşünmeyen bir kız çocuğu için ne anlama geldiğini tahmin edebiliyor musunuz? Babamın şu anda ne yaptığını söyleyecek değilim ancak küçük bir ipucu. Kendisinin fotoğrafına Newsweek'te sık sık rastlamanız mümkün. Profesyonel psikiyatrlar dışında hiçbirimiz, kendi ailemizin dışında başka ailelerde gerçekte neler olup bittiğinden haberdar değilizdir. Hatta kendi ailemizle ilgili olaylara bile yabancı kalabiliriz. Aile içinde çok büyük sıkıntılara maruz kaldığımızda gerçekleri bir sır gibi saklar, olmadık masallar yazar, yaldızlı yalanlarımıza kendimizi dahi inandırabiliriz. Yaşadıklarımızı öylesine örtbas ederiz ki gerçekler ancak çok uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir. İdeal aile gibi görünen pek çok aile gerçekte canavarlarla dolu olabilir. Şüphesiz bazen her ailede tartışmalar olabilir. İnsanların bir araya geldiği ortamlarda küçük çatışmalar kaçınılmazdır. Özellikle aile gibi, bireylerin birbirleriyle çok yakın ilişkiler içinde olduğu bir toplulukta üzücü olayların yaşanma olasılığı çok daha fazladır. Bununla birlikte aileyi elinde tutanların yetersizlikleri nedeniyle sağlıksız bir rekabet yaşanan ailelerde yetişen bireylerin çoğu hayatta başarısız olacaklardır. Başarı korkusunu tanımlarken istenilen bir şeyi hak etmediğinize inandığınız için ona ulaşamadığınızdan söz ettik. Şimdi de bu hak etmeme düşüncesine neden olan suçluluk duygusuna geleceğiz. Suçluluk duygusu yaratan en yaygın nedenlerden biri çocuklukta anlam kazanan Oedipus mücadelesidir. Aile olimpiyatlarının ilk safhasında çocuk anne baba üçgeni yer alır. Eğer Freud'un Oedipus kompleksi kuramının ne olduğunu pek anlamamışsanız, bir de teknik olmayan şu basit açıklamayı okuyun. Yunan mitolojisinde Oedipus adlı bir kahraman vardır. Oedipus, Korint kralı tarafından büyütülmüştür. Ancak Oedipus'un öz anne ve babası Tibes kralı ve kraliçesidir. Oedipus büyüyünce Tibes'e geri döner. Tibes kralının babası olduğundan habersiz olan Oedipus onu öldürür ve annesiyle evlenir. Evet, ensestten söz ediyoruz. Freud birçok konudan olduğu gibi Yunan mitolojisi konusunda da uzmandır. Psikoanalitik açıdan Oedipus kompleksi çocuğun ebeveyninden karşı cinsten olanına, erkekse annesine, kız ise babasına bağlılık duyması ve öteki tarafa, anne ve babaya saldırgan davranması eğilimi olarak tanımlanır. Bu, anne, baba ve çocuktan oluşan bir aşk üçgenidir. Çocuk 5 yaşındayken anne ya da babasını şiddetli bir biçimde arzular. Öte yandan bu durumun öteki tarafı sinirlendirmesinden korkar. Yani kazanmak aynı zamanda kaybetmek demektir. Çünkü çocuk öteki tarafa da ihtiyaç duymaktadır. Onu kızdıracağını ve veya rakibinin kendisinden intikam alacağını düşünmektedir. İstediğimiz şeye ulaşamadığımız zaman hayal kırıklığı yaşarız. Ancak bizi asıl kaygıya sürükleyen şey başarıya ulaştığımızda neler olacağını düşünmemizdir. İşte bu nedenle istediğinizin ne olduğunun farkında olmanız ona ulaşabilmenizin ön koşuludur. Anne ya da babanızla gerçekten cinsel ilişkiye girmek istediğinizi kastetmiyorum. Öte yandan bazı çocuklarda bu istek belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Burada ele aldığımız konu çocuğun bilinçaltında gizli olan ensest arzusudur. Oedipus rekabeti aile olimpiyatlarının birinci aşamasıdır ve tıpkı olimpiyatların ikinci aşaması olan kardeş rekabeti gibi doğal bir süreçtir. Nevrotik ihtiyaçlarını tatmin edemeyen anne babalar farkında olmadan bu rekabetlerin doğal akışını hızlandırırlar. Çocuklukta çözüme kavuşturulmayan bu normal aşamalar etkilerini gelecekte de sürdürürler. Böylece çocuklar birer yetişkin oldukları zaman kendilerini çeşitli çatışmaların içinde bulurlar. Oedipus çatışmasında bilinçsiz, ensest arzusundan kaynaklanan suçluluk duygusu, yetişkinlik döneminde ortaya çıkarak başarı korkusuna yol açar. Normal bir rekabetin zararlı hale geldiği bir başka ilişki biçiminde ise, anne ve baba birbirleriyle adeta bir savaşa girmişlerdir. Çocuklar bu savaşta belirli bir tarafın yanında yer almak için kışkırtılırlar. Anneni mi, babanı mı daha çok seviyorsun? Dikkatli olun, tehlikeli bir sorudur bu. Anne ve baba birbirlerini bütünleyemezse, çoğunlukla çocukları ile bir ittifaka girmeyi tercih ederler. Buna göre mesela anne ve oğul aşağılık babanın ya da baba ve kız cadaloz annenin karşısında yer alır. Cadaloz ya da aşağılık anne ve babanın birbirlerine bakış açılarının öteki adıdır. Çocukları böylesine kamplaştırmanın anlamı nedir ki? Anne baba çatışmasının içine girmiş olan çocuk kaybetmenin ne demek olduğunu erken öğrenir. Anne ya da baba savaşı hangisi kazanırsa kazansın asıl kaybeden hep siz olacaksınızdır. Kaybeden tarafta yer almış iseniz kaybetmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Kazanan tarafta iseniz şüphesiz kaybeden yine siz olursunuz. Çünkü kaybeden anne ya da babayı kaybetmişsinizdir. Bu nedenle kendinizi suçlu hissedersiniz. Çocuklar belirli bir tarafa karşı cephe alırken bu durumun beraberinde getirdiği yıpratıcı sonuçlara da katlanmak zorunda kalırlar. Çocuğun hayatını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için hem anneye hem de babaya ihtiyacı vardır. Çocuklarda terk edilme korkusu öylesine baskındır ki. Örneğin şöyle düşünür çocuk. Beni kim doyuracak? Açlıktan ölebilirim. Klasik bir rol bölüşümünün hüküm sürdüğü bir ailede kendi kendine sorar çocuk. Babamı tutarsam, annem de beni terk ederse yemeğimi kim pişirir o zaman? Annemi tutarsam, babam da beni terk ederse kim verir anneme yemek paramızı? Çocuklar bu tür durumlarda kendilerini en iyi ihtimalle birkaç yıl boyunca çok ama çok çaresiz hissederler. Çocuğundan kendisinin tarafını tutmasını isteyen anne ya da baba, çocuğu büyük bir çıkmaza sürüklemektedir. Müthiş bir rekabet havasının yaşandığı aile koalisyonlarına tanık olan çocukların yetişkin birer birey oldukları zaman başarı korkusu duymaları daha muhtemeldir. Babasının tarafını tutan kız çocuğu annesine hak ettiği değeri vermediği için kendisini suçlu hisseder. Aynı durum ana-oğul koalisyonunda da geçerlidir. Kocası yerine oğluna kur yapan anne, rekabetin normal işleyiş sürecine darbe indirerek aile olimpiyatlarını içinden çıkılmaz bir hale getirir. Aşağıda sözünü edeceğim olay bu tür duruma örnek oluşturmaktadır. Rick, 20 yaşlarında bir rock şarkıcısıydı. Onunla tanışmamdan yaklaşık 6 ay önce büyük bir şöhret kazanmıştı. Öylesine yükselmişti ki benim ani başarı çıkmazı adını verdiğim bir sürece girmişti. Hemen her şeye öylesine ani ve sinirli tepkiler vermeye başlamıştı ki sonunda kendisine zarar vermekten korkuyordu. Rick 22 yaşında önceden hayal bile edemeyeceği bir servetin sahibi olmuştu. Hayranlarının sevgi gösterileri öyle bir hal almıştı ki iş Rick'in üstünün başının yırtılmasından yaralanmasına kadar varabiliyordu. Ancak Rick konserlerinin çoğunlukla berbat geçtiğini söylüyor, albümlerinin kalitesiz olduğuna inanıyordu. Bazı şarkılarını dinlemeye bile dayanamıyordu. Açıkçası kazandığı ün ve para umurunda bile değildi. Bilinçaltında bu başarıyı gerçekten hak etmediği düşüncesi vardı ancak gerçekte neden böylesine çaresiz bir konumda olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Ne zaman bir konser verecek ya da albüm kaydına başlayacak olsa kendisine bunun müzik hayatının son eylemi olacağını söylüyordu. Böyle olduğunu düşününce rahatlıyor, kendisini eskisi kadar endişeli, tatminsiz ve yetersiz hissetmiyor, ani tepkiler vermekten de kaçınıyordu. Doğal olarak sonuç hiç de Rick'in umduğu gibi olmuyordu. Üstelik Rick, performans düşüncesini öylesine kafasına takmıştı ki, performansının düşük olacağı korkusuyla benimle görüşmek konusunda kararsız kaldığını söylemişti. Ona, müzik liseleriyle ilgilenmediğimi ve bulunduğu mekanın rahatlıkla ziyaret edilebileceği sayılı yerlerden biri olduğunu iletmiştim. Rick'le görüşmeye başladıktan hemen sonra onun bir anda edinilen bu mesleki başarıyı pek de sindiremediği ortaya çıktı. Özel hayatında ise son 2 yıl boyunca 5 kızla ciddi anlamda bir aşk ilişkisi yaşamıştı. Gönül eğlenceleri konumuzun dışında. Rick kesinlikle başarıdan korkuyordu. Günümüz kültüründe başarılı olarak kabul edilen bu genç adam, bu rock ilahı, elindekilerle avunamıyor, kendisini yetersiz hissediyordu. Beraberce keşfettik ki Rick'in gerek mesleki gerekse özel yaşamında hakim olan başarı korkusu onun aile olimpiyatlarında yaşamış olduğu deneyimlerden kaynaklanıyordu. Bu deneyimlerden biri de kuşkusuz ortaya çıkartılmamış olan Oedipus ikilemiydi. Rick'in babası Kazak erkeklerdendi, bir maçoydu. Aynı zamanda çok başarılı bir iş adamıydı. Gençliğinde futbolla profesyonel olarak ilgilenmişti. O günleri bir an ile aklından çıkaramayan babaya göre oğlunun sporu sevmesi yetmezdi. O spor için yaşamalıydı. Ama Rick, doğanın acımasız kurallarına yenik düşmüştü. Minyondu, çelimsizdi, narin bir yapısı vardı. Babasıyla olan iletişimini düşündüğünde hatırına gelen ilk sözcükler şunlar olmuştu. Petty'ye baksana, neden şu Allah'ın cezası topa Petty gibi vuramıyorsun? Petty, 2 apartman ötede oturan komşularının oğluydu. Rick'in tersine atletik yapılı, gürbüz bir çocuktu. Rick spordan nefret ediyordu. O ancak şarkı söyleyip dans ettiği zaman mutlu oluyordu. Rick'in annesi, evlenmeden önce gece kulüplerinde sahneye çıkıyordu. Gençliklerinin en deli dolu zamanında evlenen anne ve baba hızlı bir hayat sürmüşler, genç yaşta erkenden çökmüşlerdi. Çekici vücutları yavaş yavaş sarkmaya başladıkça birbirlerine olan ilgileri azalmış, neredeyse hiçbir ortak yönleri kalmamıştı.